Ayrım 11.
Kazanılan davranışların sonradan değiştirilmesinin güçlüğü düşünüldüğünde, şehir ve bölge planlamacılığında engellilerin özelliklerinin dikkate alınmasının önemi ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda yasal düzenlemelere gereksinim duyulmaktadır. 572 sayılı kanun hükmünde kararname ile bazı yasalarda değişikliklere gidilmiştir. 3.5.1985 tarihli ve 3.194 sayılı imar kanununa fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için imar planlarıyla kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standartlarına uyulması zorunludur maddesi eklenmiştir. Aynı kanuna bu kanunun ek birinci maddesinde öngörülen düzenlemelerin yapılmış ve yapılacak altyapı alanlarında ve yapılarda gerçekleştirilmesi için imar yönetmelikleri ve kamu binaları ile ilgili mevzuatta 1.6.1998 tarihine kadar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından gerekli değişiklikler yapılır maddesi eklenmiştir. Ayrıca 27.6.1984 tarihli 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin yönetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanunun 6. maddesine ulaşım araçlarının engellilerin kullanımına ve ulaşılabilirliğine uygun olmasını sağlamak için bir fıkra eklenmiştir. 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesine 77. bentten sonra gelmek üzere şu bentler eklenmiştir. Bu maddede sayılan her türlü yapılar ve çevresinin, yolların, park, bahçe ve rekreasyon alanlarının, sosyal ve kültürel hizmet alanlarıyla ulaşım araçlarının, engellilerin kullanımına ve ulaşılabilirliğine uygun olarak yapılmasını sağlamak ve denetlemek. İmar planlarının yapımı ve uygulanması için yapıların inşaat ve iskan ruhsatı aşamasında Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standardında uygunluk sağlamak, uygulamaları denetlemek ve bütünlüğü sağlayıcı tedbirler almak. Engelliler için ulaşım ile sosyal ve kültürel amaçlı hizmetlerden ücret almamak veya indirimli tarife uygulamak, belediyelere ait ve belediyeler tarafından işletilen veya kiraya verilen büfeler, otoparklar gibi iş yerlerinin engelliler tarafından işletilmesi konusunda kolaylık sağlamak. Böylelikle yerel yönetimlere genç ve yetişkin engelliler için meslek kazandırma kursları ve yaşam evleri açmak görevleri yüklenmiştir. Bilgi ve haberleşmede ulaşma olanaklarını sağlayacak mevzuat ve hizmet bulunmamaktadır. F. Eğitim. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca belirlenen standart kurallarda devletlerin engellilere bir bütün halinde ve herkeste aynı haklara sahip olacak şekilde ilk, orta ve yüksek öğretim verilmesi ilkesini kabul etmeleri ve engellilerin eğitiminin milli eğitim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olmasını garanti altına almalarının gereği belirtilmektedir. Ayrıca bu maddede engellilerin eğitilmesinden uzman eğitimcilerin sorumlu olacağı, orta öğretimdeki eğitim hizmetlerine çevirmenlik hizmetleriyle diğer yardımcı servis koşullarının sağlanmasının gereği, müfredat programlarının esnekleştirilmesi, zorunlu eğitim sürecini çok ağır ve her tür düzeydeki engelli kız ve erkek çocukları kapsaması, engelli bebeklere, okul öncesi çağdaki çocuklara, yetişkinlere ve özellikle kadınlara özel ihtimamın gösterilmesi gibi hususlar yer almaktadır. Özel eğitime gereksinim olan bireylerin eğitimleriyle ilgili düzenlemeler yapılması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42, 50 ve 61. maddeleri hükme bağlanmıştır. Ayrıca 1956 yılında çıkarılmış 6.660 sayılı yasayla güzel sanatlarda yetenekli çocukların devlet tarafından yetiştirilmeleri hükme bağlanmış, korunmaya muhtaç çocukların eğitimlerinden sorumlu bakanlığın Milli Eğitim Bakanlığı olduğu 6.972 sayılı kanunun 57. maddesinde yer almış, 1992 tarih 3.797 sayılı kanunda özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğünün engellilerle ilgili tüm eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinden sorumlu olduğu belirtilmiştir. 1962'de yürürlüğe giren 222 sayılı ilköğretim ve eğitim kanununda özel eğitime gereksinim olan çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar zorunlu ilköğretim kurumları olarak ifade edilmiş, zorunlu ilköğretim çağında bulunan engelli çocukların özel eğitim ve öğretim görmelerinin sağlanacağı madde 12 hükme bağlanmıştır. 1973'te yürürlüğe giren 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara yöneltilecekleri, yöneltmede ve başarının ölçülmesinde rehberlik hizmetlerinden, objektif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden yararlanılacağı madde 6, ilköğretimin her Türk vatandaşının hakkı olduğu madde 7, özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirlerin alınacağı madde 8, genel ve mesleki eğitimin hayat boyunca devam etmesinin esas olduğu madde 9, hükümlerinin yer almasıyla yasal anlamda fırsat ve imkan eşitliği sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca 11-2994 tarih ve 21.846 sayılı resmi gazetede yayınlanan Mesleki Eğitim Merkezi Yönetmeliği ve 16-2986 tarih ve 19.313 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çıraklık Eğitim Yönetmeliği çıkarılmıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çıraklık eğitimi merkezlerinin kuruluş, görev, eğitim, öğretim ve öğrenci disiplinine ilişkin esaslarını içeren bir yönetmelik, 1.8.1997 tarih ve 20.947 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliği, 3.017, 1.593, 2.162 ve 1.739 sayılı yasalara göre hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğin 14. maddesinin 4. bendinde girebileceği görev için özel sağlık şartlarını taşımak başlığı altında bu durum sağlık kurulu raporuyla belirlenir. Şaşılık, topallık, kamburluk, cücelik, körlük, sağırlık ve benzeri engelleri okula girmeye engel teşkil eder. Bu gibilerin engelleri okula kayıtları sırasında okul müdürlüğünce belirlendiği takdirde sağlık raporu almış olsalar bile kayıtları yapılamaz hükmü bulunmaktadır. Bu durum eğitimde fırsat eşitliğini zedelemektedir. 1983 yılında çıkarılan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'yla muhtaç durumda olanların ve özel eğitime gereksinim duyanların genel eğitim öğretimleri ve meslek kazanmalarının sağlanması hükme bağlanmıştır. 1986 tarihinde 3308 sayıyla yürürlüğe giren Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu'nun 39. maddesinin son cümlesinde özel eğitime gereksinim olan çocuklar, iş hayatında geçerli olan işlere hazırlayıcı kursların açılması ve bu kanun gereği çıraklık ve öğrencilik haklarından bu öğrencilerin de yararlanacağı hükme bağlanmıştır. 15 Ekim 1983 ve 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu'yla özel gereksinimli bireylere özgü ilk kapsamlı yasanın adımları atılmıştır. Bu yasada özel eğitimle ilgili tanımlar, ilkeler, kurumlar ve görevleri, özel eğitime gereksinim olan çocukların tespit edilmeleri, yerleştirilmeleri, izlenmeleri ile ilgili bölümler yer almış ve bu kanun doğrultusunda çeşitli yönetmelikler yayımlanmıştır. Bu kanun, zamanın koşullarına göre iyi hazırlanmış olmakla birlikte günümüz koşullarına uygun olmaması ve özel eğitim hizmetlerinin istenilen nitelik ve nicelikte yaygınlaştırılamaması nedeniyle Bakanlar Kurulu kararıyla 6.6.1997 tarih ve 573 sayılı özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname yürürlüğe konulmuştur. 573 sayılı kanun hükmünde kararname, engelli çocuklara fırsat eşitliğini ve eşit katılımlarını sağlamada yeni bir anlayış getirmiştir. Bu anlayışa göre engelli çocukların tümüne eğitim hakkı verilmektedir. Normalleştirmeyi ve çocuk merkezli bireyselleştirilmiş eğitim programlarının en az kısıtlayıcı ortamlarda eğitilme fırsatlarını getirmektedir. Ayrıca bu çocukların eğitsel değerlendirmelerinin yapılmasını, eğitim planlamalarının bu değerlendirme sonuçlarına dayalı olmasını gerektirmesi nedeniyle etiketlemeyi de önleyeceği beklenmektedir. Erken çocukluk ve okul öncesi eğitimini zorunlu eğitimin bir parçası haline getirmekte, ana babalara eğitimin her aşamasında katılım hakkını sağlamakta ve çocukları hakkında bilgilendirilme ve kararlara katılım hakkını getirmektedir. Çocukların engel durumlarına bakılmaksızın uygun eğitim program ve planlamaların yapılmasını öngörmekte, böylelikle ek engelleri, engel durumlarının ağırlığı gibi nedenlerle eğitimden dışlanmayı önlemektedir. 573 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre madde 4 taksim A ve madde 6 özel eğitimde yaş sınırını kaldırarak eğitim hakkını tüm yaşlara yaymıştır. Böylece 0 yaştan itibaren erken eğitim hakkı verilmiştir. Madde 7 özel eğitim okullarında okul öncesi eğitim hakkını vermektedir. Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre 7,5 milyon olan engelli nüfusun 3-3,5 milyonunu 0-18 yaş grubu engelli bireyler oluşturmaktadır. Bu bireylerin ancak %2,57'sine eğitim verilebilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarının sayısı 3086 olup, bu kurumlarda 0-16 yaş arasında özel eğitim gerektiren 2.937.300 çocuğun ancak 31.592'sine eğitim verilmektedir. 1997 verileri. Engellilere hizmet veren 221 kuruluşla ilgili olarak yapılan bir çalışmada, hizmetlerin veriliş şekline bakıldığında hizmetin %82'sinin kamu kuruluşlarında, %18'inin de gönüllü kuruluş bazında verildiği görülmektedir. Mevcut 221 kuruluşun %62,9'u Milli Eğitim Bakanlığı'na, %19,4'ü üniversitelere, %4,9'u Sağlık Bakanlığı'na, %5,4'ü özel, %2,7'si SİHAÇEK'e, %1,8'i vakıflara, %1,3'ü belediyelere, %1,3'ü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlıdır. Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıklar nedeniyle hastanede uzun süre kalmak durumunda bulunan çocuklar için 23 hastane ilkokulu açılmıştır. Hastane ilkokulları Milli Eğitim Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve üniversitelerle yapmış olduğu protokoller çerçevesinde yürütülmektedir. Ayrıca kaynaştırma yoluyla eğitim uygulaması çerçevesinde normal okullarda özel eğitim uygulamaları pilot projesi adıyla 12 il ve 6 engel grubunda çalışmalar sürdürülmektedir. 1997 yılı Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre halen 5906 özel eğitimi gerektiren çocuk normal sınıflarda kaynaştırma eğitiminden yararlanmaktadır. Ayrıca okul çağını geçmiş özel eğitim gereksinimi olan gençlere bilgi ve beceri kazandırıcı kurslar, halk eğitim merkezleri ve özel eğitim rehberlik ve danışma hizmetleri genel müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenmektedir. Okul öncesi eğitimleri ve erken eğitim hizmetleri yaygınlaştırılamamış, bu hizmetler sadece özel kurumlarca ve üniversiteler bünyesinde verilmektedir. Uyum sorunu olan ek engelli, beyin felçli, otistik, dil ve konuşma sorunu olan, öğrenme güçlüğü bulunan ağır engelli çocuklar için uygun eğitim kurumuna yerleştirme ve uygun hizmet verilmesi mümkün olamamıştır. Alanın gereksinimi olan öğretmen ve uzman personelin yetiştirilmesi, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinde karşılanmaya çalışılmakla birlikte henüz gereksinimleri karşılamaktan uzaktır. 657 sayılı yasaya tabi devlet memurlarının ve SSK'ya bağlı olanların yararlandıkları özel eğitim yardımından Bağkur'a bağlı engelli çocuğu olan ailelerin de yararlanabilmeleri için yasa değişikliği teklifi hazırlanmıştır. Üniversitelerde öğrenim gören engelli öğrencilerin eğitim araç gereçleri karşılanmakta, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik fonundan aylık 15 milyon Türk lirası burs verilmektedir. Yetişkinlere yönelik yetiştirme kursları Milli Eğitim Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından yürütülmekte, ancak kadın engellilere yönelik ayrı bir mevzuat hükmü ve hizmet bulunmamaktadır. G. İstihdam. Birleşmiş Milletlerce standart kurallarda devletlerin en doğal haklarını özellikle istihdamda kullanmak zorunda oldukları ilkesini kabul etmeleri ve ilgili kanun ve tüzüklerin engellilerin istihdamına yönelik ayrımcı olmayan ve engeller koymayan yapı ve içerikte olmaları zorunluluğu yer almaktadır. Ayrıca devletlerin engelli işçilere yönelik toplumdaki olumsuz tutum ve önyargıları gidermeye, toplumu bilinçlendirmeye yönelik kampanyalar başlatması ve desteklemesi, işveren olarak devletlerin engellileri kamu sektöründe istihdam edebilmelerini sağlayacak uygun koşulları oluşturmaları, özel sektördeki eğitim ve istihdam programlarında engellilerin de kapsam içine alınmasını sağlayacak önlemlerin yasallaştırılması, yapılacak düzenlemelerde devletlerin engellilerle ilgili kuruluşlar, işçi ve işveren sendikalarıyla işbirliği içinde çalışmaları konularında zorunluluklar getirilmektedir. 26.8.1996 tarih ve 22.737 sayılı resmi gazetede yayımlanan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü İş Gücü Yetiştirme ve Geliştirme Yönetmeliğinin 27. maddesinde özürlülere mesleki nitelikler kazandırarak onların iş bulmalarını kolaylaştırmak veya kendi işini kurarak geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmak üzere kuruma kayıtlı olanların arasında oluşturulacak gruplara sakatlık türleri de dikkate alınarak çalışabilecekleri işlere uygun mesleklerde kurslar düzenlenebileceği belirtilmektedir. Ülkemizde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı İş ve İşçi Bulma Kurumu, engellilerin istihdam sorunlarıyla ilgilenen temel devlet kuruluşudur. Engellilerin istihdamı konusunda istatistiksel bakımdan bir artış görülmekle birlikte henüz istenilen düzeye gelinemediği belirtilmektedir. Yasal düzenleme bağlamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 1475 sayılı İş Kanunu'nun ve 399 sayılı kanun hükmünde kararnamenin fırsat eşitliği sağlayıcı bazı hükümler getirdiği görülmektedir. 4216 sayılı yetki kanununun verdiği yetkiye dayanılarak bu yasalarda bazı değişikliklere gidilmiş ve bazı maddeler eklenmiştir. 657 sayılı devlet memurları kanununun 53. maddesinde özürlülerin devlet memurluğuna alınma şartlarıyla hangi işlerde çalıştırılacakları, Maliye, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarıyla Devlet Personel Başkanlığı'nca müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir denilmektedir. Aynı kanunun 53. maddesine 2. ve 3. fıkralar eklenerek şu değişiklikler getirilmiştir. Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum ve kuruluşun toplam dolu kadro sayısı ele alınır. Kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları ve işten ayrılan engelli personel sayısını 3 ayda bir Devlet Personel Başkanlığı'na bildirmekle yükümlüdür. Belirlenen oranda engelli personel yükümlülüğünün izlenmesi ve denetlenmesinden Devlet Personel Dairesi Başkanlığı sorumludur. Bu kanunun 50. maddesinin 3. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Özürlüler için sınavlar, engelli kontenjanı açık olan kurum ve kuruluşlarca ilk defa devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavla eş zamanlı, böyle bir sınava ihtiyaç duyulmamışsa, engelli kontenjanı açık bulunduğu sürece aynı zamanlı olmak üzere engel grupları ve ulaşılabilirlikleri göz önüne alınarak yapılır. Özürlüler için sınavlar, engel grupları dikkate alınarak sınav sorusu hazırlamak ve değerlendirmek üzere özel sınav kurulu teşkil edilerek ayrı yapılır. 25.8.1971 tarih ve 1475 sayılı İş Kanunu'nun 25. maddesi değiştirilerek işverenlerin 50 ya da daha fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde %3 oranında özürlü ve eski hükümlü kimseyi uygun bir işte çalıştırmakla yükümlü oldukları, çalıştırılacak engelli işçi sayısının tespitinde daimi işçi olma koşulunun aranmayacağı belirtilmiştir. 1475 sayılı İş Kanunu'nun 98. maddesinin 9-11-1988 tarih 3493 sayılı kanunla değişik C bendi, 21 Ekim 1998 tarihli 4382 sayılı kanunla değiştirilmiştir. 98 Taksim C bendinde 25. maddedeki hükümlere aykırı hareket engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren ve vekiline çalıştırmadığı her engelli ve eski hükümlü için 24-10-1998 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her ay 70 milyon Türk lirası para cezası verileceği, bu para cezasının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılda uygulanan ceza tutarının o yıl için 213 sayılı vergi usul kanununun yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı, bu hesapta toplanan paraların engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonunda kendi işini kurma projelerinde kullanılmak üzere iş ve işçi bulma kurumuna aktarılacağı belirtilmiştir. Ayrıca 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu kuruluş ve görevleri hakkında kanuna konulan ek maddeyle kurum gerçekleştirdiği projelere ilişkin raporları en geç izleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Özürlüler İdaresi Başkanlığı'na gönderir denilerek planlama ve izleme mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır. Yine getirilen bir değişiklikle 25. maddede öngörülen kontenjanların üstünde engelli istihdam eden işverenlerin kontenjan fazlası için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin %50'sini kendileri, %50'sini devlet öder denilerek işveren engelli işçi çalıştırma konusunda teşvik edilmektedir. 27 Ocak 1999 tarih ve 23.513 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğ ile uygulama kapsamına özel ve kamu sektörü ayrımı yapılmaksızın 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerleri dahil edilmektedir. 20 Nisan 1999 tarihinde 23.672 sayıyla yapılan bir değişiklikle özürlü ve eski hükümlülerin istihdamında bir gelişme daha sağlanmış, ilgili tebliğin birinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bir numaralı örnekle beşinci maddenin B bendi yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı il sınırları içerisinde bir gerçek ya da tüzel kişi işverene bağlı birden fazla işyeri bulunması halinde bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısı kontenjan tespitinde dikkate alınacaktır. Bir iş yerinin özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü iş yeri kapsamına girip girmediği, o iş yerinde engelli ve eski hükümlü dışında çalışan işçilerin sayısı dikkate alınarak belirlenecektir. Yine büyükşehir belediyelerinin yönetimi hakkında kanun hakkında kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında kanunun 6. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenerek engellilerin mesleki eğitimleri, beceri kazanmaları konusunda yerel örgütlere sorumluluk verilmektedir. İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak genç ve yetişkin engelliler için bölgenin iş gücü piyasasına uygun mesleklerde meslek ve beceri kazandırma kursları, iş eğitim merkezleri ve yaşam merkezleri açılmalıdır denilmektedir. 1580 sayılı Belediye Kanunu'nun 15. maddesine de benzeri bir fıkra eklenmiştir. 16 Mart 1987 tarihli özürlülerin istihdamı hakkında tüzük ile engel gruplarına göre yapabilecekleri işler belirlenmiş, iş güvencelerine daha bir açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca özürlülerin istihdamı hakkındaki tüzüğün 6-1-1997 tarih ve 22.869 sayıyla değiştirilen birinci maddesinde çalışma gücünün %40'ından yoksun olduğu sağlık kurulu raporu ile belirlenenler ibaresi yer almaktadır. 1990 yılında uygulamaya başlanılan 6. 5 yıllık kalkınma planında sakatların istihdamına önem verilerek iş gücü piyasasına girişte zorlukla karşılaşanlara problemlerin giderilmesi yönünde tedbirler alınması öngörülmüştür. 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nun 13. maddesiyle kanun kapsamına giren işveren veya işveren vekillerinin iş yerinde iş kanununun ve bunun ilgili yönetmeliğin bu konuda koyduğu hükümler, esaslar, ölçüler ve şartlara göre engelli ve eski hükümlü gemi adamı çalıştırmak zorunluluğu getirilmiştir. H. Sosyal güvenlik ve gelirin korunması. Birleşmiş Milletlerce belirlenen bu kural ile devletler, engellilerin sosyal güvenlikleriyle gelirlerinin korunmasını yasal hale getirmekten sorumludurlar denilmektedir. Ayrıca engelli kişinin bakımını üstlenen bireylerin sosyal güvenlik kapsamına alınması ve bunlara destek geliri sağlayan koşulların hükme bağlanması, engellilerin kazanç sağlama kapasitelerini geliştirecek teşviklerin kapsam içine alınması, iş bulamayacak durumda olanlara gelir desteğinin sağlanması ve bu desteğin ancak yeterli ve güvenli bir geliri elde etmeleri durumunda azaltılması ya da kesilmesi önerilmektedir. Ülkemizde engelli bireylerin sosyal güvenlikleri bazı yasal düzenlemelerle sağlanmaya çalışılmıştır. 2022 sayılı yasa gereği 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz Türk vatandaşlarına aylık bağlanması hakkındaki kanuna 1992 tarih 3783 sayılı kanuna değişik fıkralar eklenerek muhtaç durumda olanların sosyal yardım kapsamına alınması, sosyal yardıma hak kazanmanın koşulları, sosyal yardım kapsamına engellilerin de alınması hüküme bağlanmıştır. Bu kanuna göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden yaşlılık ve malülük aylığı alanlar kanunun 7. maddesi gereği devlet hastanelerinde ücretsiz tedavi edilirler. Bu kişilerin yatarak tedavileri sırasında gerekli olan ilaç ve tıbbi malzeme hastane idarelerince temin edilerek Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden talep edilmek suretiyle Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan Sağlık Bakanlığı'na aktarılan avans sisteminden karşılanmaktadır. 3294 sayılı kanun yasal dayanaktır. Yine bu yasa gereği Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nden yaşlılık ve malülük aylığı alanların ayaktan tedavi reçeteleri, gözlük, beyaz baston, tekerlekli sandalye, protez ve benzeri giderleri 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu gereğince il ve ilçe vakıfları tarafından karşılanmaktadır. 18.6.1992 tarihinde yayınlanan 3816 sayılı ödeme gücü olmayan vatandaşların tedavi giderlerinin yeşil kart verilerek devlet tarafından karşılanması hakkındaki kanunun amacı, hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında olmayan ve sağlık hizmetleri giderlerini karşılayacak durumda bulunmayan Türk vatandaşları bu giderlerin genel sağlık sigortası uygulamasına geçilinceye kadar devlet tarafından karşılanması ve bu hususta uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir. 8.6.1989 tarih ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 39. maddesinin i bendinde çalışma gücünün en az %40'ını kaybettiğini belirleyerek özürlü olarak işe girmiş olanlar en az 15 yıl fiili hizmet süresini doldurdukları takdirde istekleri üzerine emekliye ayrılabilirler denilmektedir. Aynı kanunun 44. maddesinde malülük durumu düzenlenmiştir. Her ne surette olursa olsun, vücutlarında hasıl olan arızalar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren kişilere malül denir. Adi ve vazife malüllüğü olarak ikiye ayrılır. Bunlara aynı kanunun 53 ve diğer maddelerine göre malüllük aylığı bağlanır denilmektedir. Aynı kanunun 53. maddesinde bu kanuna tabi olarak çalışırken herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu çalışma gücünü kaybederek hayatını çalışarak kazanamayacak derecede malül duruma düşenlere 10 yıllık emekliliğe tabi hizmetleri olmaları halinde aylık bağlanır denilmektedir. Ayrıca bu maddenin son paragrafında 5 sene emekliliğe esas bir hizmette bulunmak şartını tedavisi mümkün olmayacak şekilde malül duruma düşen adi malüllere 15 sene hizmetleri varmış gibi aylık bağlanır denilerek engelli memurların hakları sağlanmaya çalışılmıştır. 506 sayılı SSK Kanunu'nun 53. maddesinde kimlerin malül sayılacağı belirtilmiş, 60. maddesinin C bendinin A fıkrasında sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce malül sayılmayı gerektirecek derecede engellilik ve arızası bulunan ve bu nedenle malüllük aylığından yararlanamayan veya engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 3600 gün malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar denilmektedir. 1496 sayılı Bağkur Kanunu'nda malüllükle ilgili düzenleme 27. madde ve diğer maddelerde de ele alınmıştır. Bu kanuna göre çalışma gücünün en az 3'te 2'sini yitirdiği tespit edilen sigortalı malül sayılmaktadır. Aynı yasaya tabi olarak işe girenler için 29. maddede çalışma gücünün en az 3'te 2'sini yitirerek malül duruma düşenlere en az 5 tam yıl Bağkur primi ödemiş olmaları ve yazılı istekte bulunmuş olmaları şartıyla malüllük aylığı bağlanır denilmekte. Ayrıca Bağkur'da fiili sigortalılığı devam ederken bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu çalışma gücünün en az 3'te 2'sini kaybedenler için 5 yıl sigorta primi ödenmiş olma şartı aranmayacağı belirtilmektedir.